sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale'nin programının kıymetli takipçileri, bu haftaki programımıza 14. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler.
Deprem bahsinden 4. sual. Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefareti zünuptur, masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adetullah nasıl müsaade eder? Yine manevi canipten el cevap, bu mesele sırrı kadere taluk ettiği için Risale-i Kadere havale edip, yalnız burada bu kadar denildi. Vettegu fitneten la tusubennellezine zelamu minkum hassa. Yani bir bela, bir musibetten çekindiniz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumlara da yakat. Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydana tecrübe ve imtihandır ve dar-ı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif iktisa ederler ki hakikatlar perdeli kalıp ta müsabaka ve mücahedeyle Ebu Bekirler radıyallahu anh alay illiğine ve Ebu Cehiller esfel-i safiline geçsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücahedeyle manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Bu metinle ilgili birkaç sualımız olacak o zaman. Birincisi, cevapta geçen ayetin tefsiri hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Vettekû fitneten lâ tusibennellezîne zelemû minkum hâssâ.
Fethi müstetim mana verilmiş zaten. Bir fitneden değil mi? Sakınınız ki.
Evet.
Geldiği zaman sadece masumlara, zalimlere mahsus kalmıyor. Kalmaz, masumları da yakar. Bu tip fitneler umumi oluyor yani. Umumi fitne olunca berad umumi geliyor. Umumi fitne nasıl oluyor? Mesela diyelim küfür gibi mesela. Adam küfrünün neşri ilan ediyor. Herkese bu fitnesini yaymaya çalışıyor. Buna karşı hiçbir mukabele olmuyor toplumda. O zaman toplum diğer fertleri de bu küfür faaliyetine zımnen iştirak etmiş gibi oluyorlar. Onlar da mesul oluyorlar. Veya diyelim zulüm. Mesela yani toplum tümü ilgilendiren bazı zulümler yapılıyor. Hani yine ses çıkarılmıyor mesela. Hani hadis-i şerif var ya, bu tip haksızlığı görünce insan mümkünse eliyle düzeltecek. Elle düzeltme için devletin görevi diyor alimlerimiz. Yoksa dille düzeltecek. Dilde ülemanın ve sözü geçen nasihat etme makamında olan kişiler için hiç olmazsa kalben buz edecek. O da avam için yani. Anlatamıyorsa, gücü de yoksa devlet kuvvetlerinin gücü kendisinde olmadığına göre hiç olmazsa kalben buz edecek. Böyle olunca o zulmü iştirak etmemiş oluyor. Etmeyince de umumi musibetin gelmesi bir derece sebep olarak önlenmiş oluyor. Bir başkası ahlaksızlık mesela. Toplumu ahlaksız yapmak için çalışan odaklar var, menfi cereyanlar var. Bunlara karşı toplumda duyarsızlık varsa, onların diyelim mesela yayın organlarını hali evine sokuyorsa adam, o zaman bir bakıma o fitne umumileşmiş oluyor. Değil mi?
Evet.
Veya işte bölünme, parçalanma, adavet etme, toplum içerisindeki bölünmeler, parçalanmalarda da aynı şey düşünülebilir. Buna umumi fitne olunca bundan sakınmak gerekiyor. Ayet-i Kerime bizi bu noktayı ikaz ediyor. Aksi halde musibet gelince sadece masum mazlumları değil, zalimleri değil, masumları da yakar. Şimdi bu noktadan ne olacak? Elden gelen tepki gösterilecek. Gösterildikten sonra yine musibet gelirse, hani kafi gelmeyebilir yapılan gayretler, o zaman buyuruyor ki çalışanların nehyen-i münker, malum farz-ı kifaya münkerden, yasaklardan sakındırma görevini yapan kimselerin bütün kayıpları sadaka hükmüne geçer. Diğerlerinde artar, cezası artar buyuruluyor. Yani bu noktada bir hadis-i şerif var ya malumunuz, peygamberimiz gemiyi delen bir kişiden söz ediyor. Gemiyi delen bir kimseye diğerleri müdahale etmiyorlarsa, o zaman gemi batınca hepsi beraber batıyorlar. Demek ki bu tip fitne hareketleri, küfür olsun, dalalet olsun, yani ahlaksızlık olsun, zulüm olsun, gemi delmek gibi. Buna toplumun bir türlü tepki göstermesi gerekiyor. Aksi halde musibet gelir, tümüne birden isabet eder, bela.
Evet.
Kısaca böyle.
İkinci olarak, ifadede geçtiği gibi bu meselenin sırrı kader ile münasebeti nedir?
Sırrı kader ile münasebeti, malum bu musibetler de bir kader dairesinde. Hani Usat kaderle alakası şu, hani kaderin her şeyi güzeldir buyuruyor mesela. Şimdi kaderin her şeyi güzel olunca biz bunu nasıl anlayacağız önce? Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kainata veya kendi bedenimize bakacağız. Neyi takdir etmişse onda bir güzellik var, değil mi? Biz elimizi şöyle takdir etmiş. 5 parmaklı, işte her parmakta 3 eklem, birinde 2 eklem. İşte bunun baş parmağın yeri ayrı falan. İlahir anahtarıyla. Şimdi bunda hikmet var, değil mi? Böylesi güzel. Yüzümüzü bu şekilde takdir etmiş, öylesi güzel. Her organımızın yapısı, görevi, yeri, büyüklüğü, şekli, bütün bunlar kaderle çizilmiş. Kader plan, program manasına. Ve bunun hepsi de güzel. Nasıl bunlar güzelse, işte kainatta da aynı şeyle söylenebiliyor. Nasıl bunlar güzelse, hadisat da böyledir. Ama biz hadiselerdeki güzellikleri bedenimizdeki hikmet kadar, kainattaki hikmetleri kadar net göremeyebiliriz. Bu biraz daha perdeli. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de malumunuz, işte Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın seyahatlerinde bu vurgulanıyor ki bir büyük peygamber dahi kaderin bu ince sırlarını bilemeyebiliyor. Hızır'dan ders almak ihtiyacı duyuyor. Bu noktada kaderin dışında hiçbir şey yok. Musibetler de buna dahil. Bir başka yön de şu, ustadımız güzelliği ikiye ayırıyor. Bizzat güzel, neticesi itibariyle güzel. Hüsnü bizzat, hüsnü bil gayr, değil mi?
Evet.
Şimdi hüsnü bizzatı herkes görüyor. Çiçeğin güzelliğini herkes görür. Değil mi? Rahat görür, belli zaten. Ama gübrenin güzelliği neticesi itibariyledir. Onu herkes görmeyebilir diyelim mesela. O da çok biliniyor başka da. Yani görme noktasında çiçeği hemen görür ve seviyoruz hani. Şimdi hadisat da böyle. Sıhhat bizzat güzeldir ama hastalık neticesi itibariyle güzeldir. Onun güzelliği işte günahların kefaret olmasıdır. İnsanın derecesini artırmasıdır. İlahir. Onlar hüsnü bil gayr. Onun için yani kader bir şey takdir etmişse onda mutlaka bir güzellik, bir hayır vardır. Bu noktanın kaderle ilgisi var. Musibetler bu noktadan da kaderle yakından ilgili.
Evet. Üçüncü olarak musibet ile ilahi ceza arasında ne fark vardır?
Musibet yani isabet eden, insana isabet eden her şey musibettir yani, değil mi? İsabetten geliyor. Malum bir hadisi kutsi var. Belaların en büyüğü peygamberlere geliyor. Sonra evliyalar, sonra diye devam ediyor. Onun için yani her musibet kahır değildir yani. Ceza değildir. Öyle olsa peygamberlere musibet gelmezdi. O halde bu peygamberlere gelen, büyük zatlara gelen belalar, musibetler onların derecelerini artırmak için başta, onların Cenab-ı Hakk'a sığınmalarını ziyadeleştirmek için, onların kalplerini dünya ziynetlerinden çekmek için. Bu gibi maksatlara gelen musibetler kahır değildir. Bir de var ki doğrudan doğruya zulme karşı, fıska, ahlaksızlığa karşı gelen kahırlar, belalar var, cezalar var, ayrı zaten. Yani her musibet kahır değildir yani.
Evet. Son olarak hocam, bu imtihan dünyasında hakikatların perdeli olması gerektiği ifade ediliyor. Bu konuyu açar mısınız? Müşrikler Resulullah Aleyhisselam evlatları gibi tanıyorlardı deniliyor. Böyle olmakla beraber isyan edip iman etmediler.
Yani müşrikler Peygamberimizi tanıyorlardı. Nasıl tanıyorlardı? Muhammed'i emin olarak tanıyorlardı. Evet. Yani Allah Resulü olarak tanımak başka. Yani çok dürüst, şahsiyetli, değil mi? Emin bir zat olarak, yüksek ahlaklı bir zat olarak müşrikleri tanıyorlardı Peygamberimizi. Fakat Peygamberimizin bu abdiyetidir yani, kulluğudur. Bir de risaleti var. Müşrikler bunu kabul etmediler. Kimi putlarına bağlılıktan, kimi hanımlardan utandığından vesaire değişik sebeplerden, kimi inadından, efendim söyleyeyim, değişik sebeplerle hissiyat akla galip geldi ve iman etmediler. O zaman peygamberimizin, onlar peygamberliğini görmediler, şahsiyetini gördüler yani. Değil mi? Peygamberimizin bir görünen şahsiyeti var. Bunun mükemmelliğinde herkes müttefik. Ama risalet görevi gayb. Hani iman gayba oluyor ya.
Evet.
Peygamberimizin şahsiyeti gayb değildir ama risalet görevi gaybtır. Kur'an-ı Kerim de kendisi gayb değildir. Görünen bir kitap. Ama Allah kelam olduğu gayiptir yani. Buna iman edilecek. O noktadan müşriklerin peygamberimizi görmeleri şahsiyeti itibariyledir. Gayba iman ancak onun risaletine imandır. Onu yapmadığı değişik sebeplerle. Bu bakımdan bu hakikatler yine perdeli olmuş oluyor yani.
Evet.
Hatta mucize dahi perdeli olmuş oluyor yani, değil mi? Mucize gösteriliyor, sihir diyorlar mesela.
Evet.
Yani mucizeye sihir diyen bir kişi için belli ki hakikatler perdeli, açık olsa mutlaka iman ederlerdi mucizeyi görür görmez. Madem iman etmediler demek perdeliymiş.
Evet. İman ise aklın ihtiyarıyladır diyor o yüzden.
Heh, aklın ihtiyarıyla tabii. Evet.
Madem mazlum, zalim ile beraber musibete düşmek hikmet-i ilahice lazım geliyor, acaba o biçare mazlumlara rahmet ve adaletten hisselere nedir? Bu suale karşı cevaben denildi ki o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az ve muhakkak bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Bu anlamdaki musibetlerde rahmetle taltif edilenler masumlar ve mazlumlar olarak nazara verilmekte, inanç ve itikad şartı zikredilmemektedir. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Rahmetin iltifatı için iman şart değil midir?
Rahmetin iltifatı için zaten sorunun şeyi bu zannediyorum. Temeli bu. Rahmetin iltifatı için iman şart mıdır? Masumlar ve mazlumlardan usta söz ediyor, değil mi?
Evet.
Bu mazlumlar, masumlar başka dinden de olabilirler. Onlara rahmetin iltifatı nasıl olur? Veya var mıdır? Herhalde soru bu şekilde evet. Geliyor. Malumunuz işte Kur'an'ın özeti Fatiha, Fatiha'nın özeti Besmele buyuruluyor. Besmele Cenab-ı Hakk'ın üç ismi geçiyor. Allah, Rahman, Rahim. Rahman isminin daha çok dünyaya baktığı, değil mi? Rahim isminin de ahirete baktığı söyleniyor alimlerimiz tarafından. Şimdi Rahman ismi dünyaya bakıyor. Yani mümin olsun, kafir olsun, insan olsun, hayvan olsun, muti olsun, asi olsun, herkesin rızkını veriyor Cenab-ı Hak. Değil mi?
Evet.
Rızkını veriyor. İlaç içerse şifasını veriyor. Hani ilaç içiliyor. Biri inançsız bir insan, biri mümin bir insan. O ilaç içmenin neticesi olan şifayı Cenab-ı Hak her ikisini de veriyor. Değil mi? Çünkü burada adam küfürde de olsa bedenindeki organların küfürle alakası yok. Değil mi? Evet. Akciğeri kafirdir diyebiliyor muyuz kafirin?
Değil.
Değil mi? Akciğer Cenab-ı Hakk'ın verdiği görevi yapıyor ama işte o silahlar bir asinin eline geçmiş. O aletler değil mi? Bir küfür ehlinin eline geçmiş. Yanlış yerde kullanıyorlar. Tıpkı yani beşerin aletlerinde böyle değil mi? Mesela radyo kötü diyebiliyor muyuz? Televizyon kötü diyebiliyor muyuz? Ama kötü ellere geçti mi ne oluyor? Yanlış şekilde kullanılıyor.
Evet.
O zaman zararlı oluyor yani. Aletin kendinde bir şey yok. Kullanan da. Burada mesela nefse emareler de küfürle boyanmış, kararmış daha doğrusu. Ruhlar da, sorumluluk orada. Onun için beden hakkı olan rızkı da Cenab-ı Hak veriyor. Değil mi? Yine şifayı da Cenab-ı Hak veriyor. Bunlar Rahman isminin muktezası. Burada küfür, kafir, mümin ayrımı yok. Üstadın bu noktada çok harika bir tespiti var. Yani bunun tefsiri olmuş oluyor. Lemaat'ta malumunuz orada buyuruyor ki hayatın hakkı şamil ve amdır diyor. Değil mi? Biz cile-i manidar ilahir. Küfür mani değildir diyor.
Evet.
Yani hayatın hakkı var bir de. Değil mi? Hayat Cenab-ı Hak hayat verdi mi onun hakkı nedir? Rızık veriyor. Onun hakkı nedir? Kainattan istifade etmeye muvafık bir beden. Onu da veriyor. Değil mi? Yani hayatın hakkı nedir? Şifa. Onu da veriyor. Nedir? Hava veriyor. Değil mi? Ziya, su, ilahir. Bütün bu umumi nimetleri Cenab-ı Hak hayatın hakkı olarak mümine de kafire de insana da hayvana da veriyor. Burada rahmetin taltifatında ayrım gözetilmiyor tabiri caizse. Ama birçok isimlerde var ki mesela Rahim ismi ahirete bakıyor. Değil mi? O tamamen farklı yani. Ya mesela Gaffar ismi mümin olacak gibi insan tövbe ederse onda Gaffar'ın tecellisi. İnanmayan bir kimse için Gaffar ismi diye bir esmanın tecellisi söz konusu değil. O şekilde yani bir ayrım var. Bir dostumuz hani şey yapıyor, Rusya'daki çocukların durumları ile ilgili. Hani oradaki zalimlerin isyanlarıyla ve yani zulümleriyle ortaya çıkan bu menfi neticeden işte 15 yaşına kadar olan çocuklar diyor bir nasıl hükümden şehittir. Bir
hangi nevi, dinde olursa olsun.
Hangi dinde olursa olsun bir nevi şehadet mi?
Şehittirler. 15 yaşında yukarı olanlar eğer diyor mazlum ise, masum ise, istihatı
yine ihtişare büyüktür. Evet. Mükafatlar büyüktür. Şimdi 15 yaşına kadar zaten şey yok, yani teklif yok.
Evet.
Teklif olmayınca imtihan başlamamış yani. İmtihan salonuna girmiş kişiler ama
evet.
İmtihandan sonra hangisi kafir, hangisi Müslüman, hangisi şu bu ortaya çıkacak. 15 yaşına kadar ölenler, zulmen ölenler bir nevi hükmen şehit oluyorlar. Evet. Malum hükmen şehitlik musibetlerde oluyor. Yani kazalarda ölenler de hükmen şehit oluyorlar. Efendim söyleyeyim. Bir de mesela ilim tahsil ederken vefat edenler de hükmen şehit oluyorlar. Hükmen şehidin diğer şehitten farkı, hükmen şehit olanlar bildiğimiz gibi, diğerleri gibi yıkanıyorlar. Öyle defnediliyorlar. Asıl şehitler elbiseleriyle beraber defnediliyorlar. Yani farkı burada. Hükmü şehittirler diyoruz o tip zalimlerin zulmüyle ölen çocuklar için. Büyükler için de mükafatlar büyüktür diyoruz onlara.
Evet.
Onlar muhtemelen şeydir yani o zulüm ortamında büyümüş kişiler 15 yaşını geçseler de hani zulümden kafasını kaldırıp bir hak dini arayacak fırsat imkan bulamamışlar zaten. Onun için birine fetret fetvasına giriyorlar onlar.
Evet.
Yani Sadun'u fetretten dolayı söylüyor. Bu noktada bazı ileri geri konuşmalar oldu hatta televizyonlarda bile bu konu tartışıldı. Nasıl denir falan hani burada 15 yaşından büyük deyince hani büyümüş, okumuş, efendim söyleyeyim bütün dinleri araştırmış da İslam'ı reddetmiş değil yani.
Evet.
Adam zulüm ortamında başını kaşıyacak vakti yok tabiri caizse. Ben bir örnek vermek istiyorum buna. Erzurum'a Rusya'dan, o zaman Rusya'nın esaretindeydi Azerbaycan. Birkaç bilim adamı gelmişti de. Yani adamlar, bak bilim adamı, üniversitede hocalar buraya ders vermeye geldiler veya ameliyat yapmaya geldiler tıp fakültesine. Adam diyor ki bizim 5 peygamberimiz var diyor. Kim onlar? İşte Hazreti Muhammed, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Yani o durumda adam yani peygamberle halifeye ayırt edemiyor. Bunu avama, halka indirin. Değil mi? Zulüm altında inleyen kişilere indirin. Adam o ortamda ne din araştırabilir değil mi? Ne mezhep araştırabilir. Onlar fetret hükmünde oldukları için Üstad o ifadeyi kullanıyor. Bunu nazar almadan bazıları maalesef yayın organlarında bizzat tenkitte bulundular. Ve tabii işin esası budur yani.
Evet.
Evet.
Beşinci sual. Adil ve Rahim, Kadir ve Hakim neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip koca bir unsuru musallat eder? Bu hal cemal-i rahmetine ve şumul-i kudretine nasıl muvafık düşer? El cevap, Kadir-i Zülcelal her bir unsura çok vazifeler vermiş ve her bir vazifede çok neticeler verdiriyor. Bir unsurun bir tek vazifesinde bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da sair güzel neticeler bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için insana karşı hiddete gelmiş o unsur o vazifeden men edilse, o vakit o güzel neticeler adedince hayırlar terk edilir. Ve lüzumlu bir hayrı yapmamak şer olması haysiyetiyle o hayırlar adedince şerler yapılır. Ta bir tek şer gelmesin gibi gayet çirkin ve hilaf-ı hikmet ve hilaf-ı hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Madem bir kısım hatalar unsurları ve arızı hiddete getirecek derecede bir şümüllü isyandır ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür, elbette o cinayetin fevkalade çirkinliğini göstermek için koca bir unsura külli vazifesi içinde onları terbiye et diye emir verilmesi aynı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara aynı rahmettir. Bu metinle ilgili bir iki sualınız olacak olsam. Birincisi, insanların şümüllü ve külli isyanlarına ceza verilmesiyle vazifeli olan unsura veya unsurlara başka ve değişik hangi vazifeler yüklenmiş olabilir?
Malum zaten. Toprak unsurunun o kadar görevi var ki, değil mi?
Evet.
Yani toprak unsurunu örnek veriyorum. Bütün nebatat ondan çıkıyor, bütün hayvanat ondan çıkıyor. Biz de topraktan yaratılmışız Adem babamız.
Evet.
Değil mi? Oradan bu tarafa gel. Toprak unsurunun tek görevi diyelim karunu içine gömüp de öldürmek değildir herhalde. Su unsurunun ne kadar faydası var? Vücudumuzun bile büyük kısmı su. Su unsurunun tek görevi firavunu boğmak değildir yani.
Evet.
Yani onun için zaten külli hizmetleri, külli vazifeleri tabirini birkaç kez kullandı.
Evet.
Ama asıl vazifeleri onlar olmakla beraber bazen de kahır tecellisinde istimal edilebiliyorlar. O demek.
İkinci olarak kudret, hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtir cümlesini nasıl anlamalıyız?
Şimdi kudretin kusurdan münezzeh olması kudretin zıddı acizdir. Cenab-ı Hak acizden münezzehtir demektir.
Evet.
Yani hikmetin kusurdan münezzeh olması hikmetin zıddı olan abesiyetten, yani gereksiz faydasız iş yapmaktan Cenab-ı Hakk'ın hikmeti münezzehtir demektir, değil mi? Yani usta diyor ya, bugünkü fenler diyor mesela hakim isminin sanki tefsiri gibi yani, değil mi? Kainattaki hikmetleri açıklıyor her bir fen. Onun için kainatta zerreden şemslere kadar, sistemine kadar her şey hikmetle yaratılmış, hikmetle görev yapıyorlar. Bunun zıddı abesiyettir. Kainatta da abes bir şey yoktur. İnsanın vücudunda da abes bir organ yoktur. Bu demek yani. Hikmetin abesiyeden kusurdan münezzeh olması. Üçüncüsü neydi?
Hakikat.
Hakikat. Hakikatin münezzeh olması da hakikatin hani zıddılarına bakalım. Hakikat üç şekilde kullanılıyor. Şey, hakikatin zıddı üç kola ayrılıyor diyelim. Değil mi? Mesela mecazın zıddı da hakikattır. Mecaz hakikat deriz. Ve hurafenin gerçek dışı inançların da zıddı hakikattır. Bir de zahir ve hakikat var. Zahirin zıddı hakikattır. Yani üç şekilde kullanıyor hakikat. Kanaatim buradaki hakikat zahirin zıddı olarak kullanılmış.
Evet.
Yani birçok şey var ki zahiren çirkin görünür ama hakikatte güzeldir.
Evet.
Hastalıklar gibi, musibetler gibi. Bu da zelzele bahsi de bu işlendiğine göre buradaki hakikat kelimesi zahirin zıddı. Zahiren biz zelzeleyi musibet görürüz. Değil mi? Bela görürüz. İşte zararı görürüz ama hakikatte güzeldir. Fani malları bakileştirir. İlahir günahlar kefaret olur gibi. Yani zelzelenin de zahirine bakmamak lazım. Hastalıklar gibi. Onun da hakiki yüzü güzeldir manasına.
Evet.
Bence burada hakikat zahirin zıddı olarak istimal edilmiş.
Evet. Üçüncü olarak cansız unsurların ve arzın hiddete gelmesi ne demektir?
Hı. Cansız unsurların hiddete gelmesi malum ayetle sabit ki her şeyi Allah tesbih eder. Ve imişe illa yusebbihu bihamdihi. Her şeyi Allah hamd ile tesbih eder. Hem kemal sıfatlarla metüsene eder hem de noksan sıfatlardan tenzih eder her şeyi Cenab-ı Hakk'a. Bu her şey deyince cansızlar da buna giriyor.
Evet.
Yani bu sadece lisan haline değil. Bizzat Allah'ı tesbih ediyor her şey. Ama biz insan tesbihini ölçü alırsak bir ağacın tesbihini anlayamayız. Ağacın tesbihini ölçü alırsak taşın tesbihini anlayamayız. Öyle mi?
Evet.
Ama her şey deyince bunun içerisine canlı cansız, yarı canlı hepsi giriyor. Melekler de giriyor. Her şeyi Allah'a tesbih edince tesbih edenin efendim söyleyeyim öfkesi de olabilir yani. Nasıl tesbihini anlamıyorsa öfkesini de anlamayız. Bir ayet-i kerimede var malumunuz. Rüsallerde geçer. Sema ve arz onların üzerine ağlamıyorlar ehl-i dalalet için. Evet. Ağlamıyorlar. Üstad buyuruyor ki bu ayetin mefhum muhalifi nedir? Demek ki semavet ve arz ehl-i iman ölmesiyle üzülüyorlar, keder duyuyorlar. Evet. Sema, bir de cehennemin malum gayz ile öfkelenmesi var. Evet. O da ayetle sabit. Cehennem öfkeleniyor. Sema ve arz öfkeleniyor ehl-i dalalet, ehl-i küfre karşı. Ama bu öfkenin mahiyetini bilemeyiz. Daha önce de bir vesile söylemiş olduk. Üstad diyor ya, akli beşer anlamaz, melek ölmeyi bilemez. Biz melekleri anlayamadığımız gibi cansızları hiç anlamayız zaten. Ama verilen görevi hakkıyla yerine getirmeleri gösteriyor ki emir tahtında hareket ediyorlar. Bu sadece hal dille değildir. Kendilerine mahsus tesbihleri de olabilir. Mesela biz bitkileri cansız zannederiz. Şuursuz, yarı canlı biliriz. Şuursuz, akılsız zannedebiliriz. Ama mesela bilim adamları bitkilerde his dünyası olduğunu ispat etmişler. His var bitkilerde. Değil mi? Yani evet. Sevgiyle bakın, çiçek daha çabuk büyüyor. Bunu ispat etmişler denemelerle. Şefkatle bakımdan anlarsa bir çiçek, onun bir ilerisi cansızlarda da bunun bir başka şekli olabilir yani. Olmaz diyemeyiz çünkü bilmememiz olmamasına delil değildir bunun. Evet.
Son olarak, tarihte genellikle unsurlara harekete getiren ve hiddet eden cinayetler hangileridir?
Tabii çok vardı mutlaka da. Kur'an-ı Kerim'de geçenlerden birkaç tane ancak örnek verebileceğiz. O kadar yani. Kur'an-ı Kerim'de mesela, az önce de arz ettim, Firavun'un gark olması var. Oradaki cinayet kibirlenmek. Yani bunlar bize aynı zamanda bu sıfatlardan çekinme dersi veriyor yani. Kibir kötü bir sıfattır. Bakın Firavun'u ne yaptı. Değil mi? Evet. Yani, Karun'un toprağa gömülmesi var. O da ben kendi ilmimi yaptım deyip her hayır Allah'tandır hakikatine zıt hareket ettiği için ben bu kendi ilmimle bu servete ulaştım. Niye zekat vereyim diye Musa Aleyhisselam'a karşı koyuyor. Yani, tafsiratına girmeyeceğim. Burada da işte ilmimize güvenmememiz, dolayısıyla servetimize güvenmememiz, hepsinin Allah'ın ihsan olduğunu bilmemiz dersi veriliyor. Aksi halde biz de bir tokat yiyebiliriz. Ama yere gömülmeyiz de başka musibetler başımıza gelebilir diye. Bir başka yine kahır sebebi de ahlaksızlık. Lut kavmine gelen bela da yer sarsıntısı tarzında oluyor. Daha sonra üzerlerine taşlar yağıyor. Kızgın taşlar, pişmiş taşlar yağıyor. Onlar da işte başka cinsle kötü münasebetlerde bulunmuşlar. Ahlaksızlık yani. Ahlaksızlık, zulüm, kibirlenme, enaniyet yani kendinden bilme hayırları gibi cinayetlerle bu belalar gelmiş. Buna diğer musibetli belaları da kıyas edebiliriz. Diğer kötü sıfatları da kıyas edebiliriz. Ve kendimizi bunlardan sakındırmaya çalışırız. Yani bu kıssaların zikredilmelerinin temel maksadı bize ders olmaları içindir değil mi?
Evet.
Yani kıssa hisse almak içindir yani.
Evet. Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta 14. sözle ilgili son programımızda buluşmak üzere. Allah'ın lütfunu, hayırlı günler diliyorum.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Aralık 2010.